Ayrım 14, Peter Pan Sendromu, Dr. Dan Keeley, sayfa 149. 30'undan sonra, ümitsizlik. Peter, ölmek korkunç büyük bir macera olurdu. PPS kurbanı 40. yılına girdikten sonra yaşamı parçalanmaya başlar. Sonsuz neşe ve heyecan vaadi yerine gelmemiştir. Bunu anlamak ona zor gelir. Ne de olsa Peter Pan'in izinden gitmek için elinden geleni yapmıştır. Sorumluluktan kaçmış, grup baskısına boyun eğmiş, güvensizliklerini kendinden uzaklaştırmış, cinsel yetersizliklerinin suçunu başkalarına atmış ve bir yetişkin gibi davranmayı reddetmiştir. Ebedi gençliğin anahtarının inkar olması gerekirken, inkar onun ümitsizliğe sürüklemiştir. Cesareti kırılan PPS kurbanı için geriye kalan tek heyecan vaadi ölümdür. Kurbanın içinde duyumsadığı ümitsizlik günlük yaşam tarzının yarattığı karışıklıkla birleşir. Çevresini yetişkinliğin süs eşyaları sarmıştır. Eş, çocuklar, araba, düzenli iş, tatiller ve düzgün arkadaşlar. Bu şeyler ona pek az rahatlık sağlar. Onları elde etmiştir çünkü kendisinden bu beklenmiştir. Onay görmek için sosyal açıdan uygun bir senaryodaki rolünü oynamıştır. Ama yüreği ve ruhu asla bu role dahil olmamıştır. Başkalarının bu gibi yetişkin eşyalarıyla doyum sağlamaları onu dehşete düşürür. Taklitleri zayıflasa da devam etmektedir. Başkalarının yetişkinlikten zevk aldıkları gerçeği onu zorda bırakır. Kendi içinde bir bebek gibi kıvrılır, zihinsel olarak parmağını emer ve yas tutar. Hepsi bu mu yani? Bana vaat edilen eğlenceyi ne zaman bulacağım? Kurbanın kendi kendine acıması narsisizm aynalarındaki çatlakları kapatamaz. Katı gerçekçilik fantezilerin yerini alırken bu çatlaklar daha da büyür. Sonsuza kadar genç kalması gerekir ama o kanepede uyuyakalır ve kalktığında her yeri ağrır. Gece yaşamının çimenliğinin sonsuz oyun arkadaşıyla dolu capcanlı olması gerekirken kendini ön bahçede yabani çimenlere karşı yalnız başına mücadele ederken bulur. %100 büyük, saygıdeğer bir önder konumuna ulaşması gerekirken aman vermez maddi zorluklar şovanizmine karşı çıkan bir eş ve var olmayan bir aileye ait olmak isteyen çocuklarla karşılaşır. Bu şartlar altında depresyon kaçınılmaz ve ümitsizlik amansızdır. PPS kurbanı ümitsizliğini orta yaşa geçişin normal bir parçası olarak görür ve bir kısmı öyle olabilir. Ama aynı zamanda uzun yıllar süren sakınma ve inkarın sonucu ortaya çıkan duygusal ıstırap da azımsanacak gibi değildir. Yeterlilik imgesi yansıtmada o denli başarılı olmuştur ki kendi acısını bile ciddiye alamaz durumdadır. PPS kurbanı mücadelesinde yalnız kalır. Yardım almayı ister ama onu durduran birkaç şey vardır. Yalnızlığı ve reddedilme korkusu onu riske girmekten alıkoyar. Şövenizmi nedeniyle zayıflıklarını kabul edemeyecek kadar gururludur. Sahte bir neşe yansıtma konusundaki uzun ömürlü alışkanlığı ötesine geçilemeyecek kadar yerleşiktir. Kendinden saklanmakta o denli ustalaşmıştır ki ona en yakın insanlar bile eşi veya sevgilisi dışında gerçekten bir sorun olduğundan şüphe bile etmezler. Kurbanın yaşamındaki kadın yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu bilir. Onu tanıdığından beri bilmektedir ve bunun sadece kurbanın sorunu olmadığının da farkındadır. Bu kendisinin de dahil olduğu bir ilişki sorunudur. Kendisinin soruna ne kadar dahil olduğunu bilmese de ümitsizliğin kendi yaşamında da var olduğunu inkar edemez. Büyük olasılıkla sorun en azından akılcı biçimde hiç tartışılmamıştır. Bunun yerine düşmanlıklar beslenmiş ve bastırılmış meydan okumalar yararsız suçlamalar haline dönüştürülmüş ve iletişimsizlik paylaşım ve güveni aşındırmıştır. Henüz evlenmemiş olanlar evliliği ertelerler. Evlilerse zaman zaman hiç evlenmemiş olmayı dilerler. Bir zamanlar birbirine aşık olan iki insan şimdi birbirlerinden hoşlanmadıklarını düşünürler. Ama görünüş bambaşkadır. Burada her şey yolunda, biz yaşamın akıntısı içinde çalkalanan iki mutlu insanız. Elbette sorunlarımız var ama herkesin vardır değil mi? Biz onlarla başa çıkabiliriz. Tüm bu inkar ve bastırmanın içinde saklanamayacak bir şey vardır. Kimileri bunu insanları birbirine bağlayan en güçlü bağ olarak görürken, kimileri de onun en güçlü olmasa bile en belirgin bağ olduğu kanısındadır. Hangi fikri kabul edersek edelim, bu bağ doğamızın temelinde vardır ve eğer onun gereksinimlerini bastırmaya çalışır veya onu beslemeyi reddedersek bizi arkadan vuracaktır. Kişiler arası ilişkiler zincirinin bu sert halkası cinselliktir. PPS kurbanlarının cinsel sorunları vardır. Bu sorunları kadınlarla kurdukları ilişkilere taşırlar. Bir PPS kurbanının karısı veya sevgilisiyle doyumlu bir cinsel ilişkinin olduğu vakalara pek rastlanmaz. Böyle bir kurban varsa çok şiddetli olmayan bir Peter Pan sendromu vakası olarak görülmelidir. Çok sık olarak sınır tanımayan cinsel doyumsuzluk her iki eş tarafından da hissedilir ama açık seçik paylaşılmaz. Karanlık bir odada fısıldanan utangaç özürler, iğneli sözler ve yüze vurulmayan yalanlar iki insanın sorununa baş etme şeklidir. Eşler bunu kafalarından atmaya çalışsalar da cinsel iştah doyurulmak ister. Cinsel düş kırıklığı bozulmuş ve susturulamayacak bir ilişkinin özelliklerindendir. PPS kurbanının içinde giderek büyüyen ümitsizlik, cinsel huzursuzluk ele alınmadan düşünülemez. Sessizliği bozan sıklıkla cinsel yakınmalar olur. Açılma anında genellikle kötü cinsel yaşam sorun olarak görülür. Aslında o sadece bir belirtidir. İlişki ancak çift sorunun belirtinin ötesindeki gerçek nedenine bakarsa gelişebilir. Hissetmeyi öğrenmek. Glenn 42 yaşındaydı. Saçları zamanından önce kırlaşmıştı. Sesinde kendine güvenin yankıları duyuluyordu. Çok başarılı olmasının yanı sıra hayat dolu bir kadınla evliydi. Çok güzel iki çocuğu vardı ve banliyöde kocaman bir evde yaşıyordu. Pek çok insan Glenn'in altın yumurtlayan tavuğu bulduğunu söyleyebilirdi. Glenn'in 40. yaş gününden kısa bir süre sonra altın yumurtlayan tavuğun yumurtaları çürümeye başladı. Karısı kısıtlı eş ve anne rolünden bıkmaya başladı. Çocukları ergenlik çağına girdiler. İşi zorlaşırken getirisi azaldı ve bedeni ona alkolün etkisini göstermekte olduğunu anımsatmaya başladı. En kötüsü de Glenn'in yaşamına her günü bir öncekinden daha karanlık kılan aman vermez bir huzursuzluk girmesiydi. Ne var ki karısı yasa olarak ayrılma olasılığını ortaya getirene kadar Glenn yaşamında bir kötüleşme olduğunu inkar etti. Dana birkaç aydır bir psikoterapiste gidiyordu ve Glenn'e sorunları için yardım almasını defalarca söylemişti. Glenn fiziksel bir check-up için doktoruna gitti ve sağlığının iyi olduğunu duymak onu neredeyse düş kırıklığına uğrattı. Sorunlarının duygusal olmamasını ümit etmişti. Aslında içten içe gerçeği biliyordu ama henüz kendini itiraf etmiş değildi. Büroma gelir gelmez beklenmedik bir uyarıda bulundu. Aslında sizin gibilerden hoşlanmam. Siz bizden daha akılsız görünürsünüz ve asla aklınızdan geçeni söylemezsiniz. Burada oturup içimi dökmek ve sonra da söylediğim şeyler hakkında ne düşündüğünüzü merak ederek çıkıp gitmek istemiyorum. Hey, adam doğru yere gelmişti. Karım psikoterapiye ihtiyacım olduğunu söylüyor dedi ve bekledi. Var mı? Bilmiyorum, doktor sensin. Bana açık konuşma iznini vermişti. Bu yüzden ben de sözümü sakınmadım. Ben de bilmiyorum. Sanırım ikimizin de başı dertte. Belki bana bir konuda fikir verebilirsin. Bir adamın karısı kendine sırtını dönerse ve istediği şeylerin hepsini alıp götürürse adam bununla nasıl başa çıkabilir? Bu bana bir soruymuş gibi gelmiyor. Sanki bana bir şey söylemeye çalışıyorsun. Neden açık açık anlatmıyorsun? Şimdiye kadar istediğim her şey benden koparılıp alınıyor ve bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Karım söylediğine göre kendini bulmaya çalışıyor ama o her ne kaybettiyse onu bulmaya çalışırken ben ailemi yitiriyorum. Glenn'in ümitsizliği kızgınlığının arkasına saklanmıştı. Yavaş yavaş hareket ettim. Nasıl yani? Dana üniversiteyi bitirmeye karar veriyor. Ben de onun İngilizce ödevlerinin arasında televizyon programı rehberini aramak zorunda kalıyorum. Sonra yarı zamanlı bir işe girmek istiyor ve ben işten geldiğimde evi darmadağınık buluyorum. Sonra ek bir gece dersi almak istiyor. Bense zaten bir bakıcıya ihtiyacı olmayan çocuklarım birbirlerini mahvetmeye çalışırlarken koltuğuma oturan, sodamı içen, tuzlu halkalarımı yiyen, telefonumla konuşan küçük deli bir bakıcının yerini almak için işten eve koşturmak zorunda kalıyorum. Çok çalışıyorum, çok para kazanıyorum. Toplumda bir yerim var ve onu dişimle tırnağımla elde ettim. Peki geriye ne alıyorum? Karım lanet olası bir terapiste gidiyor. Birdenbire kendini gerçekleştiremediğine karar veriyor ve kariyer yapmaktan ve ayrılmaktan söz etmeye başlıyor. Sonra da yardıma ihtiyacı olan ben oluyorum. Ne iş ama? Glenn terapistler için av sezonunun başladığını ilan ettiğinden kendime dikkat çekmemenin iyi bir fikir olacağına karar verdim. Üzgün gibisin. Haklısın, üzgünüm. Bir adam ailesine her şeyin en iyisini vermek için çalışıyor ve geriye ne alıyor? Sana söyleyeyim, bir kenara atılıyor. Bu durumu karınla konuştun mu? Ne sanıyorsun? Bana sanki düşlerini yerle bir eden benmişim gibi baktı. Elbette, ama onunla her konuşmaya başladığımda onu dinlemediğimi söylüyor. Ona ilginç bir şey söylerse bunu dinleyeceğimi söylüyorum. Ama hayır, yine o eski palavraları duyuyorum. Kendimi bulmam gerekiyor ve sen beni anlamıyorsun. Yükselen sesinde alay ve kinizm vardı. Karınla alay ediyor musun? Diye sordum. Onunla alay etmiyorum. Sadece bana acı çektirmekten neden zevk aldığını anlamaya çalışıyorum. Onun için bütün yaptıklarımdan sonra dünyamın gözlerimin önünde yerle bir olmasını hak etmiyorum. Dana'yı aldatmak için karşıma yüzlerce fırsat çıktı. Ama onu hiç aldatmadım. Gerçekten sadık kaldım. Ve bak karşılığında ne alıyorum. Cinsellik konusunun tekrar gündeme geleceğini bildiğimden üzerine gitmedim ve sesimi çıkarmadım. Glenn kibirli bir şekilde ona zihin jimnastiği yaptırmam için bana meydan okudu. Ne düşünüyorsun doktor? Ben mi ne düşünüyorum? Doğrudan sana nişan almamı istediğine göre sana söyleyeyim. Kendine acımaktan vazgeçip bana acından söz etmelisin. Çünkü çok acı çektiğin gün gibi ortada. Glenn arkasına yaslandı, derin bir nefes aldı ve kravatını gevşetti. Yüzünde okullu bir çocuğun büyüleyici pırıltısı vardı. Düşündüklerini söylemekten çekinme, bunu kaldırabilirim diye şaka yaptı. Gördüklerimi söylememi istedin, yoksa çok mu sert davrandım? Yanıtı beni şaşırttı. Hayır, sadece yaptığım pislikleri yanıma bırakmayacağın için Tanrı'ya şükrediyorum. Bunu bilmeyebilirsin ama insanları çok iyi kandırabilirim. Hatta kendime bile olan biteni bildiğimi yutturuyorum. Ama bilmiyorum. Dünyam parçalanıyor ve ne yapmam gerektiği hakkında en ufak bir fikrim yok. Elbette yardıma ihtiyacım var. Ama benim geldiğim yerde bir erkek bunu itiraf etmez. İmajı gereği bunu yapamaz. Anlarsın ya. Korkuyorsun değil mi? Doğru. Sen olsan korkmaz mıydın? Korkardım. 42 yaşındayım. Ülke çapında tanınan bir satış müdürü olmak üzereyim. Çok sevdiğim muhteşem bir karım ve yaşamdaki en harika şeyler olduğunu düşündüğüm iki çocuğum var. Ve yaşamım gözlerimin önünde parçalara ayrılıyor. Buna nasıl engel olacağımı bilmiyorum. Evet, korkuyorum. Daha çok telaşlanıyorum. Glenn 3 saatten fazla süren bir maraton seansta yaşamının başlıca alanları üzerine konuştu. Babasıyla asla yakın olamamaktan duyduğu pişmanlığı anlattı. Kendini insanları memnun etmeye mecbur hissetmekten ve hiç gerçek dostu olmamasından nefret ettiğini söyledi. Bencilliği onu diş kırıklığına uğratıyordu. Benim sözcüğünü çok fazla kullanır olmuştu. Hala annesinin dizinin dibinden ayrılamaz gibi görünmesi konusunda büyük bir kararsızlık yaşıyordu. Glenn cinsellik konusuna geldiğinde suçluluk duydu ve utandı. Kendinden dünyanın en harika sevgilisiymiş gibi söz etmeye başladı. Ama hafif bir geçişle maço erkek rutinini değiştirerek cinselliğini açık ve dürüst biçimde kabul etmenin kendisi için zor olduğu sırrını verdi. Kısa bir süre önce olan ve kirli çamaşırlarının ortaya döküldüğünü düşünmesine yol açan bir olayı anlattı. Geçen hafta bir gün eve erken geldim. Dana toz alıyordu ve yırtık kot pantolonun içinde çok seksi görünüyordu. Ona arkadan yaklaştım ve göğüslerini kavradım. Glenn ön sevişmeye nasıl başladığını göstermek için ellerini açıp parmaklarını kıvırdı. Bunu orada yapmak istemediğini söyleyerek ellerimi itti. Çocuklar bir süre gelmeyeceklerdi. Bu nedenle zamanımız olduğunu biliyordum. Onu soymaya devam ettim. Bana dur dedi ama hoşlanmasını sağlayacağımı biliyordum. Glenn anlatırken kendiyle gurur duyuyor, bir o kadar da böbürleniyordu. Duygularımız ters yönlerde gidiyordu. O heyecanlanırken ben üzülüyordum. Onu masanın üzerinde kımıldamayacak şekilde tuttum ve içine girdim. Sonunda yakınmaktan vazgeçti. Aptal aptal sırıttı. Çok uzun sürmedi, hatta 30 saniyeyi geçtiğini sanmıyorum ama iyiydi. Sesimi çıkarmadan oturup Glenn'in anlattıklarının özünü aklımdan geçiriyordum. Eylemlerinin doğasından tamamen habersiz olduğu açıktı. Mümkün olduğunca yumuşak ve destekleyici bir tonda onu en sert gerçekle yüz yüze getirdim. Karına tecavüz etmişsin Glenn. Yasal olarak değilse de fiziksel ve duygusal olarak DNA'ya tecavüz etmişsin. Yüzünün rengi attı, ağzı bir karış açık kaldı ve gözleri korkuyla açıldı. Kendinden geçmiş gibiydi. Kıpırdamıyordu. Sanırım kıpırdayamıyordu. Sonra gözlerinde yaşlar belirdi ve fısıldadı. Aman Tanrım. Beyninde binlerce projektör hep birden söndürülmüştü. Birdenbire bildiğinin farkında olmadığı yüzlerce şeyi zihninde gördü. Glenn şoktaydı. Her 4-5 saniyede bir aman Tanrım diye fısıldıyordu. Her 15-20 saniyede bir bana bakıyor. Her seferinde gözlerinde daha fazla yaş oluyordu. Bu duyduklarına inanamaz hali 5 dakika sürdü. Bu süre psikoterapide bir ömür demektir. Glenn boğulur gibi konuştu. Elbette yaptığım buydu. Karıma tecavüz ettim. Hayatta benim için önemli olan tek insana, kahretsin. Ben berbat bir herifim değil mi? Kendine yağdırdığı eleştiriler amansız bir suçluluk duygusuyla doluydu. Daha uzun bir sessizlik. Düşüncelerinin şoku Glenn'i geldiği yolun en altına götürdü. Ben mahvoldum. Dana'nın söylediği her şey doğruydu. Ama ben bunları anlayamayacak kadar aptalım. Bana onu nasıl sevmem gerektiğini bilmediğimi, ona saygı göstermediğimi söylüyordu. Duygularımı ifade etmeyi bilmediğimi söylüyordu. Büyümem gerektiğini söylüyordu. Tüm bunları duydum ama onları hiç dinlemedim. Durdu. Zihninde bir şeyler vardı. Bunu nasıl düzelteceğim? Yaptığım şeyleri nasıl telafi edeceğim? Nereden başlayacağım? Ümitsizce suçluluktan kurtulmaya çalışıyordu. Yapmam gereken birkaç şey var. İlk olarak suçluluk duymayı bırak. Bunun sana bir yararı olmaz. İkinci olarak kendini büyüme sürecine ver. Psikoterapinin sana bu alanda çok faydası dokunabilir. Üçüncü olarak eve git, karına sarıl, ona onu sevdiğini ve her şeyin değişeceğini söyle. Glenn şüpheye düşmüştü. Yaptıklarım hakkında konuşmamız gerekmiyor mu? Neden ki? Unutulması daha iyi olan düşüncesizce bir davranışı tartışmanın ne yararı var? Dana söylediğin gibi bir insansa böyle bir olayı yeniden konuşmak istemeyecektir. Cinsel gereksinimlerinden söz etmek isteyebilir ama bir tek hatayı tekrar tekrar konuşmak istemeyeceğini umuyorum. Her neyse ne kadar budala olduğuna takılıp kalmak yerine ona sevgi göstermeye başlarsan geçmişi unutmak ona yetecektir. Ama ona üzgün olduğumu söylemeliyim. Peki söyle, sadece gözyaşları ve af dileme yakarışlarıyla onu ezme. Ya beni affetmezse? O zaman onun bir sorunu var demektir. Bir hafta sonra Dana ve Glenn'i birlikte gördüm. Daha kinci bir insan değildi ama bir sorun vardı. Kendini Glenn'in duyarsızlığına karşı korumak için bir strateji geliştirmişti. Ve eğer evliliklerinde yeni bir Glenn ortaya çıkacaksa bu stratejiyi değiştirmesi gerekiyordu. Dana'ya bunu şöyle anlattım. Dana, Glenn'e fiziksel olarak misilleme yapamamışsın. Bu nedenle bunu duygusal olarak yapmışsın. Sen duygularınla bağlantı halindesin ama Glenn değil. Bu seni en azından bu alanda ondan daha güçlü kılıyor. Bu yüzden de ona en zayıf olduğu yerden vurarak onunla eşit düzleme gelmeye çalışman anlaşılır. Duygusuz olduğu için onu aşağıladığına, onun duygusal kör noktalarıyla alay ettiğine ve sıcak davranma girişimlerine dudak büktüğüne ilişkin şeyler duydum. Ve şimdi değişiklik karşısında bilinçsiz olarak bu savaş taktiğini kullanma eğilimi gösterebilirsin. Ama bunun için endişelenmene gerek yok. İkinizin birden büyümesiyle birlikte bu alışkanlık sonunda ortadan kalkacaktır. Dana da kendini değişmeye adadı. Bu savaş taktiği geri geldiğinde ne yapması gerektiğini öğrenmek istedi. Onu kabul et dedim. Ondan hoşlanmak zorunda değilsin. Sadece kendine bunun normal olduğunu söyle. Bazı kötü alışkanlıklar edindiğin gerçeğini kabul etmelisin. Ama Glenn'le birlikte evliliğinizin işleyişini değiştirebilirsiniz. Glenn dokunaklı bir sevecenlikle karısına doğru eğilip, "Evliliğimizi daha iyi yapmak istiyorum ve bunun için dişimi tırnağıma takıp çalışacağım." dedi. Bir an duraksadıktan sonra sormaktan korktuğu soruyu sordu. Beni hala istiyor musun? Dana gözyaşları arasında gülümsedi. Elbette istiyorum. Glenn de gözyaşları içinde bana döndü ve Tanrım ona sarılmak istiyorum dedi. Glenn'in benden beklediği bir açıklıkta bana ne söylüyorsun sersem sarılsana dedim. Glenn yerinden neredeyse zıplayıp Dana'yı sanki tutmasa kaçacakmış gibi yakaladı. Zamanı gelmiş olan kısa bir ara vermek için özür dileyerek yanlarından ayrıldım. Geri döndüğümde kanepenin üzerinde ilk kez birlikte dışarı çıkmış iki çocuk gibi el ele tutuşmuş oturuyorlardı. Onlara son bir yönerge verdim. Sorunlarınız olacak. En beklemediğiniz anda eski olaylar tekrar çirkin yüzlerini gösterebilirler. Ama onlarla kolayca başa çıkabilirsiniz. Bunun için bir dokunma ve sarılma programı öneriyorum. İşler iyi gitmediği zaman birbirinizden olabildiğince uzaklaşın. Gerekirse evin en uzak iki köşesine gidin. En fazla 30 dakika sonra birbirinizi bulun ve konuşmadan birbirinize dokunun ve sarılın. Bunun ardından neyin yanlış gittiğini konuşabilirsiniz. Gülümseyerek bu fikri kabul ettiklerini söylediler. Glenn enerji dolmuştu, yerinde duramıyordu. Söyleyecek o kadar çok şey var ki, içimde birçok duygu var. Onları hemen şimdi sözcüklere dökmezsem yitireceğimden korkuyorum. Onu yavaşlatmaya çalıştım. Korkunu anlıyorum ama onları yitirmeyeceksin. Duyguların hep aynı yerdeydiler. Sadece farkında değildin. Ama ya giderlerse bir daha onları bulamazsam? Telaşlanma. Dokunma ve sarılma programı onları geri getirecektir. Peki dokunma ve sarılma programında nasıl başarılı olacağım? Diğer şeylerde olduğu gibi alıştırma yaparak. Ama Glenn'in sözünü kestim. Hey, sana harika bir önerim var. Neden şimdilik duyguların için endişelenmeyi bırakıp karını buradan götürmüyorsun? Gidip dokunma ve sarılma programının alıştırmasını yapın. Glenn ve Dana neşeli bir ilkbahar akşamında el ele tutuşmuş, ofisimden çıkarlarken sevinç ışıkları yayıyorlardı. 14. ayrımın sonu, sayfa 159.